Ayrım 6. Doğudan uzakta. Amin Maluf. Sayfa 76. Murat ertesi gün beni arayıp Albert'in dairesinin kapısını kırdığını ama Albert'in içeride olmadığını söyledi. Ne dirisini ne de ölüsünü bulabilmişti. Komşuları onu günlerdir görmemiş ve hiç kimse nerede olduğunu bilmiyormuş. Büyük annem de ondan hiçbir haber almamıştı. Bin bir tedbir alarak ağzını yokladım. Kaybolmasıyla ilgili hiçbir imada bulunmamaya dikkat ettim. Ama ona bir mesajım olduğunu ama kendisine ulaşamadığım için iletemediğimi söyledim. Büyük annemin benim ziyaretime geldi diyeceğini umuyordum. Ben gittiğimden beri Albert'in onu çok düzenli ziyaret ettiğini biliyordum. Tüm arkadaşlarım içinde büyük anneme en nazik davranan Albert'ti. Büyük annem de en çok onu severdi. Eskiden beri yanımda Albert'le birlikte geldiğimi görünce yüzü aydınlanırdı. İki hafta gözükmese bana niye artık gelmediğini sorardı. Bir yabancıya karşı beslediği bu anaç şefkati izah etmek zorundaymış gibi bazen "Bu çocuk dünyada tek başına" derdi. Gerçekten de Albert'in ailesi yoktu. Belleğimde ne kadar gerilere uzanırsam uzanayım, üstelik birbirimizi çocukluğumuzdan beri tanırız, o hep yalnızdı. Babası Afrika'da çalışıyordu, annesi ise İsviçre'de bir sanatoryumdaydı. Sonra ikisi de öldüler. Annesi tüberkülozdan gitti, babası ise öldürüldü. Albert belli belirsiz imalar dışında ailesinden hiç söz etmediğinden tam doğruyu ifade etmek için her cümlenin başına bir "öyle diyorlar" veya "öyle derler" de eklemem gerek aslında. Yakın arkadaş olduğumuzda bile onunla bu konuya serbestçe girebileceğimi hiç hissetmedim. Bildiklerimin veya bildiğimi sandıklarımın kaynağı okuldaki fısıltılardı. Tüm öğrenimimizi birlikte Cizvit Rahipler'in okulunda yapmıştık. Onunla yollarımız ilk kez ben 6, o 7 yaşındayken kesişmişti. Bu çocukluğumuzdan beri arkadaş olduğumuz manasına gelmiyor. O yatılıydı, ben ise gündüzlüydüm. Ve bu iki kabile arasından birbiriyle arkadaş olan pek çıkmazdı. Biz ders bitince her birimizi ailesinin yanına bırakan servis araçlarına binerdik. Yatılılar ise hep birlikte okulda kalırlardı. Albert'in durumu bir anlamda sıra dışı değildi. Bir öğrenci okulda yaşıyorsa bunun nedeni ailesinin yokluğuydu. Ama tabii ki yokluktan yokluğa fark vardı ve çıkan söylentiler de aynı değildi. Orada olmayan her anne akciğer hastası olmadığı gibi, orada olmayan her babanın ömrü de cinayetle sona ermiyordu. Adam kaçakçı mıydı? Okulda dolaşan dedikodu bu yöndeydi. Belki de yiğit bir tüccar, tedbirsiz bir aracı, bir yol mühendisi veya bir sömürge idaresinde memurdu. Ama öğrencilerin arasındaki fısıltılarda sık sık kaçakçı anlamına gelen yarı Arapça, yarı Türkçe, mekkarici kelimesi öne çıkardı. Ben kendi payıma Albert'i hiçbir zaman sorularla bunaltmak istememiştim. Şimdi düşününce benim bu ağzı sıkı tavrımın bizi yakınlaştırdığını, sonra da dostluğumuzu pekiştirdiğini sanıyorum. Benim yanımdayken gardını almak zorunda değildi. Kesin olan Albert'in hiçbir zaman ailesiyle birlikte yaşamadığı ve babasının biz 7. sınıftayken bir cinayete kurban gittiğiydi. Normalde öğrencilerden biri bir yakınını kaybettiğinde birkaç günlüğüne ailesinin yanına giderdi. Albert hiçbir yere gitmemişti. Anlaşılan ülkede kimsesi yoktu. Okulda kalmıştı. Sadece bir veya iki gün boyunca derslere girmemesine izin verilmişti. Kaybettiği babasının anısına bir ayin düzenlenmişti. Ayini yöneten rahip, babasını kaybeden arkadaşınız Albert'i düşünün demiş, Albert'e de kinin ruhunu istila etmesine izin vermemesini, katillerin cezalandırılması işini Tanrı'nın ve insanların adaletine bırakmasını öğütlemişti. Bir cinayetin söz konusu olduğunu böyle öğrenmiştik. Tüm bakışlar doğal olarak adı geçen öğrenciye dönmüş, o ise benim beklediğimin aksine hıçkırıklara boğulmamıştı. Gerçi babasını yeni kaybetmemişti. Onu kaybedeli çok olmuştu. Hatta ezelden beri kayıptı bile denebilir. Bizimle birlikte dostluğumuz da yavaş yavaş büyümüştü. Başlangıçta Albert benim için yüzlerce okul arkadaşımdan biriydi ve bazı yıllar aynı sınıfta buluştuğumuz zaman bile hiçbir zaman yan yana oturmamıştık. Dikkatimi ilk kez ne zaman çektiğini hatırlıyorum. Tecrübesiz genç bir öğretmen bir gezi düzenlediğini duyurduktan sonra tedbiri elden kaçırıp öğrencilere kürsünün üzerine koyduğu kağıda isimlerini yazmalarını ve sadece ilk 10 kişiyi götürebileceğini söylemişti. Sınıftaki herkes aynı anda koşuşturmuş, bu da derhal büyük bir kargaşaya, itişmelere, tartışmalara, haykırışlara yol açmıştı. Ben yerimde kalmıştım. Arkamdan birinin şöyle mırıldandığını açık seçik duydum. Barbarlar. Geri döndüm, bakışlarımız kesişti, gülümsedik. Dostluğumuz o anda doğdu. Babasının öldürüldüğü, kendisine haber verildiği günde Albert'in ağzından aynı kelimenin döküldüğünü varsayıyorum. Belki daha sonraları 6. kattaki dairesinden savaşın havai fişeklerini seyrederken de aynı şeyi söylemiştir. Barbarlar. O pazar günü Semiramis gelip adamın kapısını bir kez daha gündüz yaptığından biraz daha gürültülü bir şekilde çaldığında gece olmuştu. Eğer istersen tepsiyi buraya getirebilirim ama samimi olarak biraz ara vermen gerektiğini düşünüyorum. Şafak söktüğünden beri çalışıyorsun. Yemek salonunda gelip bana katılmak istemez misin? Dünkü gibi mi? Dünkü gibi aynı mezeler, aynı şampanya, aynı soğuklukta ve tabii aynı ev sahibesi. Sözlerine baştan çıkarıcı bir gülümsemeyle eşlik etti. Buna direnmeye çalışmanın faydası olmayacaktı. 10 dakika sonra dünkü masaya oturmuşlardı. Otel sahibesi şunları da ekleyebilirdi. Aynı garson, aynı mumlar. Arkadaşının birkaç lokma yemesini, birkaç yudum içmesini bekledi. Sonra hancı kadının yolcuya hangi işin içine bu kadar gömüldüğünü sormasının yersiz kaçacağını varsayıyorum. Hiç dışarı çıkmıyorsun, çok az konuşuyorsun. Hatta ben seni zorlamasam yemeğe bile gelmeyeceksin. Üstelik sanki kavgadan çıkmış gibi saçın başın darmadağınık ve bitkin gözüküyorsun. Adam ona gülümsemekle ve koluna dostça vurmakla yetindi. Sonra kaba bir tarak gibi kullandığı parmaklarını saçlarının içine daldırdı. Kadın bekledi, sessizlik uzadı. Sonu gelmez iki dakikanın sonunda cevap almaktan ümidini kesen hancı, tam başka bir sohbete girmeye hazırlanırken, yolcu sahte bir pişmanlık tınısı katılmış bir sesle şöyle dedi. Ben de tarihçiler arasında çok yaygın görülen bir kusurdan mustaribim. Kendi çağımdan çok geride kalmış yüzyıllarla ve kendi yaşamımdan çok ele aldığım kişilerin yaşamıyla ilgileniyorum. Pön savaşlarını, Galya savaşlarını veya barbar istilalarını sor. Bir daha beni susturamazsın. Kendi ülkemde, kendi bölgemde yaşadığım savaşları, bazen görgü tanığı olduğum, dostlarımı yitirdiğim, kurbanları arasında yer almama ramak kalmış çatışmaları sorarsan, ağzımdan iki veya üç cümle ya çıkar ya çıkmaz. Bana Cicero'yu sor, Attila'yı sor, dilim çözülür birden. Kendi yaşamından söz et, suskunluğa gömülürüm yine. Niye? Birincisi, sana söylediğim gibi mesleğimden ötürü. Bir tarihçi benim çağım dediğinde kendiliğinden aklına gelen şey, seçmediği ama içinde doğduğu çağ değil, ömrünü adamaya karar verdiği çağdır. Benim örneğimde Roma devri. Ama bütün bunlar bir yana, deve kuşu gibi başımı kuma gömecek kadar enayi de değilim. Tarihçiyi kendi uzmanlık alanının sınırları içine hapsolmaya mecbur eden bir Herodot yemini yoktur. İşin aslı şu ki ben ne zaman kendimden, ülkemden, arkadaşlarımdan, savaşlarımdan söz etmek istesem kendimi rahatsız, hasta denebilecek kadar rahatsız hissettim hep. Ama iki gündür buraya geldiğimden beri, haydi bu engelli durumu demeyeyim de bu güçlüğü aşmaya uğraşıyorum. Peki bunu başarabiliyor musun? Tam değil. Bazen hatıralarımı toplayıp bir olayı anlatabiliyorum. Ama çoğunlukla düşler, kırık dökük anılar, pişmanlıklar arasında kaybolup gidiyorum. Sanki bu söylediğini göstermek istiyormuş gibi sustu ve bakışları uzaklara daldı. Arkadaşı bir süre onu rahat bıraktı. Sonra başka bir soruyla yeniden yeryüzüne indirdi. Bu konuya uzun süredir mi kafa yoruyorsun? Bu zihinsel engelli durumuna mı? Evet, yıllardır. Ama alışmıştım, onu aşmaya çalışmıyordum. Aklımda izinli geçireceğim bu yıl için kesin projeler vardı. Sonra gençliğimin hayaletleri sökün ettiler, hayatıma girdiler. ansızın. Daha 72 saat önce böyle bir yolculuğa çıkmak aklımda bile yoktu. Hatta dün bile buraya gelirken yeniden sustu ve bakışları yine uzaklara daldı. Konuyu kendi içinde tartışmaya devam ettiği belliydi ve karşısındaki kadın konuşmayı kestiğinin bile farkında olmadığı izlenimine kapıldı. Sonunda adam onu tekrar hatırladı ve şöyle dedi: "Yayıncımın tam 15 yıldır beklediği şu büyük Attila biyografimi ilerletecektim sözüm ona." Bu kez arkadaşının kolunu dostça sıvazlamak Semiramis'e düştü. "Yine yoruldun sanki. Artık konuşma. Bütün bunları sonra konuşuruz. Daha sonra." Dördüncü gün. Birinci bölüm. Adam gözlerini açar açmaz yeniden yazmaya koyuldu. Kahvaltısını getiren garson onu masasının başında defterinin üzerine eğilmiş bir halde buldu. Yatağı bozulmuştu ama yüzünden fazla uyumadığı anlaşılıyordu. 23 Nisan Pazartesi. Gece boyunca başımın içinde isimler, sesler, gölgeler, yüzler, sinir bozucu ateş böcekleri gibi uçuşup durdular. Yarı uyur yarı uyanık bir haldeydim ve bu nedenle sahici hatıralar düşlemlerle ve rüyalarla birbirine karıştı. Öyle ki uyandığımda aklım karmakarışıktı, hüküm verme yeteneğim zayıflamıştı. Hemen yazmaya oturmamalıydım ama elimde değil, ayaklarımı yeniden yere basmak için kuvvetli bir kahveye ihtiyacım var. Gece yaşadığı bu çalkantının arka planında 20 yıl önce yaşanmış ve bir gün önce anlatmaya giriştiği o dram vardı. Onu aslında sadık ve tutarlı bir biçimde yeniden şekillendirmek, çok büyük bir bellek çabası göstermesini ve aynı zamanda yaşananı bir perspektif içine yerleştirmesini gerektiriyordu. Çünkü çocukluk arkadaşının kaybı ülkenin içine gömüldüğü savaşa ait hadiselerden biri olmakla birlikte Albert'in yazgısı eli kanlı milisler tarafından boğazlanan, körü körüne bombardımanlarla paramparça edilen veya binaların çatılarında pusu kurmuş, keskin nişancılar tarafından uzaktan vurulan tüm o zavallıların yazgısıyla tam olarak özdeşleştirilemezdi. Ömrünü sonlandırma niyetine açıkça ifade ettiğine göre bu davranışı bambaşka bir mana kazanıyor, cinayet çılgınlığına karşı bir başkaldırı anlamına bürünüyordu. Bununla birlikte biz arkadaşları esas olarak başına ne geldiğini öğrenmeye, o tuhaf ilanda ima ettiği gibi gerçekten canına kıyıp kıymadığını anlamaya uğraşıyorduk. İçimizden henüz ülkede olanlar, özellikle de Murat ve Tanya, araştırmalarda etkin bir rol oynuyorlardı. Sahadaki her türlü yetkilerini yitirmiş devlet kurumlarından hiçbir medet umulamazdı. Bunu belirtmekte yarar var. Kayıp şahsın ailesinden de bir şey beklenemezdi. Çünkü bir ailesi yoktu. Tüm çabalara karşın her gün biraz daha karanlığa gömülüyorduk. Dairesinde yoktu, tüm komşularına sorulmuş ama hiçbirinden en küçük bir bilgi alınamamıştı. Bu umutsuz eylemi nerede, ne şekilde yaptığı ve niye cesedinin izine bile rastlanamadığı konusunda da hiçbir şey söylenemiyordu. Yılbaşı dönemiydi ve Albert'i tanıyan herkes, özellikle de lise ve üniversite arkadaşları arasında sonu gelmez istişareler yapılmıştı. Herkes olayı kendince yorumluyor, bu yorumda genellikle olayların gerçekliğinden çok o kişinin kaygılarını ve boğuntularını yansıtıyordu. Bana da çok sayıda telefon ve mektup geldi. Bunları özenle sakladım. Eski tarih öğretmenlerimizden olan ve o sırada Alsas'ın Mauhaus kentinde bir okulda müdürlük yapan Peder François Xavier'in aşağıdaki mektubu da bunlardan biriydi. Çok sevgili adam, umarım bu birkaç satır sizi ve yakınlarınızı sıhhat ve afiyette bulur. Ülkenizden gelen haberler benim gibi orayı tanımış ve sevmiş insanları çok üzüyor. Bu sabah da apayrı bir dram, eski öğrencim Albert Kitar'ın kaybolması hakkındaki söylentileri işittim. Bana bu hadisenin siyasi şiddet olaylarıyla en azından doğrudan ilgisi bulunmadığı kesin bir dille ifade edildi. Benim kolejde ders verdiğim dönemde Albert zor ama ilgi uyandıran bir öğrenciydi. Arkadaşlarına anlatmaya çalıştığım şeyleri fazla dinlediğini sanmıyorum. Onu hala sınıfın en arkasındaki yerinde, gözleri aşağıda, okuduğu kitaba, hafızam beni yanıltmıyorsa genellikle bir bilim kurgu romanı, dalmış bir vaziyette görür gibi oluyorum. Ama aslında gözüktüğü kadar umursamaz, aklı havada değildi. İlgisini çeken bir konuya adım attığımda derhal onun görüş alanına giriyordum. Benjamin Franklin'den söz ettiğim bir dersi hatırlıyorum. Uzun uzun fikirlerinden, ABD'nin bağımsızlık mücadelesindeki rolünden, devrim öncesinde Fransa'da kalışından bahsetmiştim. Tüm bu süre boyunca Albert'in aklının başka yerde olduğu belliydi. Nasıl ki bir çobandan sürüden ayrılan koyunları gözden kaçırmaması beklenirse, ben de göz ucuyla sürekli onu kolluyordum. Bir an geldi elektriğin keşfinden söz etmeye başladım. Öğrenci yerinde bir doğruldu, genellikle kaçırdığı bakışlarını yoğun bir şekilde yüzüme dikti. Benjamin Franklin'in faaliyetlerinin bu bölümünü çok kısa geçmeyi tasarlamıştım. Ama bir kez de olsa Albert'in dikkatini çekebildiğime öyle sevinmiştim ki, yıldırım deneyini ve paratonerin icadını dakikalarca anlattım. Hatta kendimi iyice kaptırıp Franklin'in elektrik alanındaki buluşlarıyla aydınlanma felsefesini benimsemesi arasında o anda bir kuram geliştirdiğimi bile hatırlıyorum. Artık gerilerde kalmış bu dönemin bende çok sıcak anılar bıraktığını görüyorsunuz. Ülkenizin durumuna, hele tanıdığım o istikbal vaat eden gençlerin kaderine ilgisiz kalmam artık düşünülemez. Hala ıstırapla sona ermeyeceği umudunu taşıdığım bu kaygı verici hadisenin devamından beni de haberdar ederseniz size minnettar olurum. Sizin dostunuz François Xavier W. Nihayet bir hafta sonra gerçek ortaya çıktı. Olaylar aşağı yukarı şöyle gelişmişti. 11 Aralık Salı akşamüstü Albert ertesi gün Fransa'ya gidecek eski bir sınıf arkadaşının evine yayan gitmişti. Ona anlaşıldığı kadarıyla benim adresime gönderilen de dahil meşhur ilanların içinde olduğu 3 zarf teslim etmiş ve Orly'e iner inmez bunları postalamasını rica etmişti. Davet edilmesine rağmen kapıdan içeri girmemiş ve bir dakika sonra hava kararmadan eve dönmesi gerektiğini bahane ederek gitmişti. Beriki ısrar etmişti. Başkentte durum çok gergindi. Önceki gün birkaç çatışma yaşanmıştı ve hala yer yer silah sesleri duyuluyordu. Sokağa çıkmaya cesaret etmiş az sayıda insan da fazla sallanmaktan kaçınıyordu. Albert dairesine kapanmayı, ortalığı biraz toplamayı, belki kendisini bulacak arkadaşları için yazdığı veda mektubuna son birkaç söz eklemeyi, çok miktarda uyku hapı içip koyu renk takım elbisesiyle kolları yanında yatağa uzanmayı planlamıştı. Sokakların emniyetli olup olmadığı umurunda bile değildi. Sadece öngördüğünü hayata geçirmek için acele ediyor ve yapacağı hareketleri teker teker aklından geçiriyordu. İki ıssız sokağın kesiştiği köşede fren yapan bir arabadan birdenbire silahlı gençler atladığında onlara bakmamıştı bile. Biraz soluna kayıp duvarın dibinden yürümekle yetinmişti. Düşüncelerine fazlasıyla daldığı için o milislerin hedeflerinin kendisi olduğunu anlamamıştı. Hayır, şahsen Albert Kitar'ı değil, yoldan geçen o isimsiz adamı hedeflemişlerdi. Bu silahlı adamlar mahalle sakinlerinden herhangi birini ele geçirmeye uğraşıyorlardı ve sokaklarda ondan başka yakalanacak yaya yoktu. Onu kaçıranlar kollarına girip arabaya doğru sürüklemiş ve araç fırtına gibi hareket etmişti. Onu korkutacaklarını düşünerek eğer bağırırsa, çırpınırsa veya kaçmaya kalkışırsa kafasına bir mermi sıkacaklarını söylüyorlardı. Bu tehditlere sanki güzel bir şaka yapılmış gibi boğuk bir kahkahayla cevap verince diğerleri ya mahallenin delisine ya da ülkenin en cesur adamına çattıklarını düşünmüşlerdi. İnlerine gelince avlarını elleri arkadan bağlı ve gözleri de bantlanmış bir halde bir garaja kapatmışlardı. Albert geri zekalı gibi gülümsemeye devam etmişti. Tıknaz bir adam gelip karşısına oturmuş ve ilk bakışta hırçın bir sesle ama aslında bir mazeret ileri sürer gibi şöyle demişti. ''Oğlumu kaçırdılar.'' Tutsak gülümsemeyi kesti, ifadesiz bir sesle cevap verdi. ''Umarım sağ salim geri döner.''
''Umsan iyi edersin.'' dedi öteki. ''Eğer oğlum geri dönmezse ben de senin canını alacağım.''
Albert kendi canının umurunda bile olmadığını söyledi.
Hiç ipimde değil.
Nasıl ipinde değilmiş? Kendi canın mı ipinde değil? Şımarıklığı kes. Aptal aptal sırıtmayı da bırak. Canın kıymetliyse oğlum geri dönsün diye duaya başlasan iyi edersin.
canım kıymetli değil diye ısrar etmişti rehine. Zindancısına elini ceketinin iç cebine sokmasını söyledi. Nüfus cüzdanı bana yolladığının aynısı bir ilan ve veda mektubunun son müsveddesi duruyordu orada. Bu müsvedde de anlamı çok açık cümleler vardı. Bu mesajı bulduğunuzda ben yapmaya karar verdiğim şeyi yapmış olacağım. Hiçbiriniz ölümümden kendini sorumlu saymasın. Hiç kimse biraz daha erken müdahale etseydim engel olabilirdim diye düşünmesin. Dün alınmış bir karar değil bu. Uzun süredir iş işten geçti zaten. Adam hiç acele etmeden okudu. Zaman zaman dudaklarını kıpırdatarak bir daha okudu. Sonra okuduklarına inanamamış bir halde sordu.
Yani sen evine kendini öldürmek için dönüyordun öyle mi?
Albert başıyla doğruladı.
Biz de bunu engellemiş olduk ha?
Albert bir kez daha doğruladı. Kısa bir sessizlik. Sonra adam katıla katıla gülmeye başladı. Kahkahaların sonu gelmiyordu. Birkaç saniye sonra rehine de ellerini bağlayan iplere ve gözündeki banda rağmen başı arkaya devrilmiş bir halde ona katıldı. Kendini ilk toparlayıp ciddileşen zindancı oldu ve bir sorgucu edasıyla ama düşmanlık içermeyen bir sesle sordu.
Niye?
Bir dakika önce rehinesini gözünü kırpmadan öldürmekle tehdit eden adamın düzgün giyimli akıl sağlığı yerinde olduğu gözüken bu genç adamın kendini canına kıymaya hazırlandığı düşüncesiyle sarsılmış bir hali vardı.
Niye?
Albert içini dökmekten hoşlanan biri değildi. Hele hiç tanımadığı bir adama. Ama o gün belki de onu kaçırdıkları sırada veda mektubunun cümlelerini zihninden geçirdiği için, belki de her şeyi hazırladıktan, mizanseni kurduktan, her şeyi şaşmaz bir mekanizma gibi ayarladıktan sonra yazgısının denetimini birdenbire elinden kaçırdığı ve bu nedenle dengesini biraz yitirdiği için, belki de hayatındaki son muhatap olarak karşısında bedbaht bir zindancıyı bulduğu ve şu yeryüzündeki olayların saçmalığına uygun bir son söz fırsatı yakaladığı için konuşmaya başlamıştı. Hayır, lafları ağzından sel gibi boşanmamış veya günah çıkarmamıştı. Zaten Albert kendisini intiharın eşiğine sürükleyen o ışık geçirmez dalgaları kelimelerle aydınlatamazdı. Beklenmedik günah çıkarıcısına sadece bu koşullarda hep söylenen öngörülebilir şeyleri anlattı. Hayat tatsızlaşmıştı, kendini bu dünyada sürgün gibi hissediyordu. Her yanı saran bu savaş onu boğuyordu. Ama adam yakasını bırakmıyordu. Kararlı bir sesle iki elini rehinenin omuzlarına koyarak ama ellerini veya gözlerini çözmeyi düşünmeden üzgün babaların klişe cümleleriyle ona nasihat vermeye başladı. Seni besleyen, büyümeni seyreden, diploma alacağın günün hayalini kuran, seni damat olarak görmeyi düşleyen ananı babanı düşün. Artık yakışıklı bir genç olmuşken güzel bir nişanlı bulacağına kendini yok etmeyi mi düşünüyorsun? Ne utanç verici durum, ne büyük ziyan. Nasıl bir alçaklık, halbuki önünde koca bir hayat var.
Koca bir hayat ha?
Albert'in sesi pek alaycı çıkmamıştı. Ama buna sucuk gibi bağlanmış elleri ve bantlı başıyla öyle bir jest ekledi ki önce onu kaçıran adam sonra da kendisi yeniden çılgınca bir kahkaha nöbetine girdiler. 6. ayın sonu. Sayfa 92.